Hanım abiler, Mutfaktayız programına hoş geldiniz. Mutfaktayız programı 2 Bilim 1 Kültür programının 2 bölüm 2 Bilim 1 Kültür formatının yerini alacak bir format olacak. Salı günleri yayınlanacak tıpkı bugünkü gibi. Ve bu programda sizlere bazı yemeklerin tarihlerini anlatacağım. Bazı yemeklerin oluşma aşamalarını anlatacağım. Bazı zamanda her programda da bir haftanın tarifini vereceğim sizlere. Neden? Hem belki yeni tarifler denemek isteyenler vardır aranızda. Aynı yemekleri yemekten sıkılanlar, kendileri bir şeyler yapmak isteyenler, annesinin ya da babasının pişirdiklerine tabi olmak istemeyenler, kendi yemeklerini yapmak isteyenler vardır. Ya da öğrenci evlerinde her gün makarna, pilav yemekten bıkıp yeni şeyler, yeni böyle tatlar denemek isteyenler için de güzel tarifler ulaştıracağım. Öyle bilindik tariflerden vermeyeceğim ve yapması zor tariflerden de vermeyeceğim. Kendimin yapabileceği tariflerden sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Peki neden böyle bir formata başladım? Neden 2 Bilim 1 Kültür programı yayından kalktı? Neden o bitti? Benim asıl yapmak istediğim şey yani her gün farklı şeyler yapmak, farklı şeyleri size ulaştırmak. Bu yüzden zaten podcast'ın adı İlginçlikler Silsilesi. Ben bunu yapmak istediğim için bu formatı kurdum. Yani bu podcast'i kurdum daha açıkçası. Yani hem yeni şeyler deneyeyim. Yani bir şeyleri denemedim dememek için ben bu işi yapıyorum. Aslında birçok işi de bu yüzden yapıyorum ben. Evet, bugün bir format daha gelecek, bir program daha gelecek. O programda pazartesi günlerinin yerini alacak. Pazartesi günü Uluslararası Arena programının yerini alacak bir program, bir format olacak. Neden? Dediğim gibi aynı şeyleri yapmaktan insan biraz da olsa sıkılıyor ve farklı şeyler denemek istiyor. Ben de deneyeceğim. Bakalım, belki hoşuma gitmez ve haftaya bambaşka bir programla da bambaşka bir formatla da karşınızda olabilirim. Şimdi bugün bu Mutfaktayız programının formatını umarım anlamışsınızdır. İşte belli başlı yemekler var. Onların tarihçelerini, etimolojilerini, işte özelliklerini falan filan hepsini sizlere ulaştıracağım. Ve bir tane de kendimin yapabileceği ve düşündüğüm kadarıyla sizin de yapabileceğiniz tarifler ulaştıracağım. Evet, hızlıca başlayalım. Tarifi en sonda vereceğim. Bugün sizlere yoğurdun ve ayranın tarihinden ve etimolojisinden bahsetmek istiyorum. Bir makaleden okuyorum tabii ki. Aralarda girip yorum yapabilirim tabii. Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermentasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür. Lactobacillus bulgaricus sütten yoğurt yapmak için kullanılan birkaç bakteri türünden biridir. Yoğurt saf olarak yendiği gibi meyvelisi de mevcuttur. Bunun dışında da yoğurdun çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin süzme yoğurt yaygın olarak meze yapımında kullanılmaktadır. Yoğurt ile yapılan pek çok yemek ve içecek türü vardır. Ayran, cacık ve keş bunlardan bazılarıdır. Etimolojisi. Yoğurt Türkçe kökenlidir. Orta Türkçe dönemine ait Divan Lügati Türk'te Arapça bir şey var. Olarak yazılan veriyi Besim Atalay geniş yuvarlak o ünlülü yoğurt biçiminde okur. Fakat Hasan Eren geniş dar ünlülü yoğurt biçimini daha doğru okunuş olarak kabul eder ve etimolojisini yoğurmak fiiline fiilden isim yapan yapım eki getirilince, T eki getirilince yapılan türev olarak açıklar. Eren, kumanca biçimini de yoğurt olarak verir. Ve bunun Kıpçakça'da ikili yoğurt, yoğurt biçimlerinde geçtiğini belirtir. Kıpçakça'da düz geniş A ünlülüğü olmasını ya kelimesinin baskısına dayandırır. Çağdaş Türk dillerinden Türkmence'de yoğurt, Nogayca'da yuvırt, Kırgızca'da curat, genel Türkçe Y ön sesi Kırgızca'da C sesine dönüşür. Bir saniye. hoparlör ses yaptı da. Sagayların lehçesinde çort, Yakutça'da suorat biçimleri Orta Türkçe yoğurt kelimesinin günümüzdeki variyeteleridir. Avrupa dillerine de Türkçeden geçmiştir. Diğer dillerde de yoğurt olarak biliniyor zaten. Tarihine bakalım. Yoğurdun ilk olarak kimlerce ve nasıl üretildiği üzerine kesin bir bilgi bulunmamakla beraber ilk kez M.Ö. 500 ve 5000 ve 4000'li yıllarda Mezopotamya'da yapıldığı düşünülmektedir. Antik Hint kaynaklarında yoğurt ve balın karışımı tanrıların yemeği olarak adlandırılmaktadır. Fars geleneklerinde İbrahim'in yaratıcılığının ve uzun ömrünün kaynağının bol bol yoğurt tüketmesi olduğu söylenir. Antik Yunanistan mutfağında yoğurda benzeyen Oxigala adında bir süt ürünü yapılmaktaydı. Bergamalı Galen, Oxigala'nın süzme yoğurt gibi balla tüketildiğini yazmıştır. Plinius'un yazdığı spesifik olarak yoğurttan bahseden en eski kaynakta yoğurdun barbar toplumlar tarafından tüketildiği yazar. Bu toplumlar süt ile kıvamında asitli olan bir maddeyi birleştirerek sütü daha yoğun hale getiriyordu. 11. yüzyılda yazılmış Divan-ı Lügat-ı Türk'ün ve Kutadgu Bilig'de Orta Çağ Türklerinin yoğurdu nasıl kullandığı yazmaktadır. Bazı kaynaklarda Bübür İmparatorluğu hükümdarı Ekber Şah'ın aşçılarının yoğurdu hardal tohumları ve tarçınla yaptığı yazmaktadır. Avrupalıların ilk defa yoğurtla tanıştığı olay ise Fransa klinik tarihinde şöyle geçer. 1. Françoise İshal olur ve hiçbir Fransız doktor bu ishali tedavi edemez. Müttefiki 1. Süleyman Fransa kralını iyileştirmesi için Fransa'ya doktor gönderir. Doktor kralı yoğurtla tedavi eder. Minnettar olan Fransız kralı onu iyileştiren yoğurtla ilgili bilgileri yayar. 1900'lü yıllara kadar yoğurda Rus İmparatorluğu özellikle Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde Güneybatı Asya, Balkanlar, Orta Avrupa ve Hint alt kıtasında rastlanmaktaydı. Cenevre'de tıp okuyan Bulgar Stamen Grigorov yoğurdun mikroflorasını inceleyen ilk kişi oldu. 1905'te yoğurdun laktik asit üreten küresel ve çubuk şeklinde bakterilerden oluştuğunu açıkladı. 1907'de çubuk şekilli bakteriye Lactobacillus bulgaricus adını verdi. Nobel ödüllü Ilya Mechnikov, Grigorov'un çalışmalarından esinlendi ve Bulgar köylülerin alışılmadık derecede uzun yaşamasının sırrının düzenli yoğurt tüketimi olduğunu iddia etti. Lactobacillus'un sağlıklı olmak için elzem olduğuna inanan Mechnikov, yoğurdun Avrupa çapında tüketilen bir gıda maddesi olması için çalıştı. Seferat Yahudisi Isaac Karasu kurduğu yoğurt fabrikasıyla endüstriyel yoğurt üretimini başlattı. Selanikli olan Karasu 1919'da Barcelona şehrinde küçük bir yoğurt işletmesi açtı. Kurduğu bu işletmeye oğlunun ardından Danone adını verdi. Danone sonrasında Danone adıyla Amerika'da satılmaya başlandı. Meyveli yoğurdun patenti 1933'te Radlika Mlekarna tarafından Çek Cumhuriyeti'nde alındı. Çiğ ile yoğurt yapımı diye başlık atılmış, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası Hıdrellez ve bugünü takip eden iki gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki vakitte doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiğ tanelerinden sağlanıyor. Şimdi bu formatta size vereceğim bilgiler günlük hayatınızda ne kadar işinize yarar pek bilmiyorum. Yani tahmin ediyorum. Tariflerin dışında verdiğim tarihçeler pek bir işinize yaramayacak ama hepsi bir genel kültür, bunu asla unutmayın ve birazcık da olsa günlük hayatın size uyguladığı siyasi ve ekonomik baskılardan sıyrılıp beraber burada eğlenmek ve ilginçliklerle buluşmak için buraya gelin yani. Onu söylemeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Tamam. Siyaset hepimizin konusu, deprem hepimizin konusu, deprem bütün Türkiye'nin gündemi olmalı. Deprem paraları nerede, deprem vergileri nerede diye ısrarla sormamız gerekiyor. Ama bazen de bu hayattan sıyrılıp bir 10-15 dakikada olsa her şeyi toz pembe olarak görmek kendi kafamızı iyileştirmemiz için önemli bir adım olacaktır. Şimdi geçelim ayrana. şimdi geldik ayrana. Umarım program iyi gidiyordur, hoşunuza da gidiyordur umarım. Evet, ayran. Ayran, yoğurdun içine su katılarak elde edilen bir tür içecektir. Türk mutfağına ait olan en yaygın içeceklerdendir. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Lübnan, Bulgaristan ve diğer bazı Balkan ülkeleriyle Orta Doğu ve Orta Asya, yani Türkiye Cumhuriyetler ülkelerinde yapılır. Ayran yapımında doğal nitelikli yağlı koyun yoğurdu yeğlenir. Bir ölçü yoğurda en çok 1,5 su ölçü karıştırılır. Daha lezzetli olması için su yerine süt de katılabilir. Az ölçüde tuz da eklenebilir. Türklerin geleneksel içeceği olan ayran, Balkan ve Asya ülkelerinde de içilir. Ayranı niye ekledin derseniz, yani bu kadar çok hayatımızda yer etmiş bir şey, yer etmiş bir içeceğin tarihini merak ettim açıkçası. Milattan sonra 552-745 yılları arasında hüküm süren Göktürkler, ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine su eklediler. Böylece tesadüfen ayran ortaya çıkmış oldu. Ayran kelimesi tarihte ilk defa Divan-ı Lügati Türk eserinde sütten elde edilen bir içecek olarak tanımlanmıştır. Ayranın yapılışı yöresel farklılıklar göstermemekle birlikte çeşitleri açısından farklılık göstermektedir. Susurluk, yani Balıkesir Türkiye yöresinde ufak bir elektrikli motorla ayran kazandan çekilerek dar bir boru aracılığıyla yukarıdan hızlı bir şekilde tekrar kazana boşaltılır. Bu devir daim sürecinde ayranın yağı ayran üzerinde köpük oluşturur. Bu ayran Susurluk ayranı olarak bilinir. Susurluğun başka bilinen yolları da var tabii de. Başka bilinen yönleri de var. Türkiye'nin bazı doğu kesimlerinde ise karıştırma yöntemiyle yayık ayranı elde edilir ki bu ayran lezzetli ve bol köpüklü olur. Bu arada mutlaka yayık ayranı için, içmediyseniz eğer daha, yayık ayranı için ve şunu da söylemeliyim. Yani kutu ayranlara pek de şey yapmayın yani, pek de gitmeyin kutu ayranlara. Ayran kısmı böyleydi efendim. Yoğurt kısmı ve ayran kısmı umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi gelelim haftanın tarifine. Evet efendim. Şimdi yoğurdu ve ayranı bitirdik. Ayran nasıl yapılır? Yoğurt nasıl üretilir? Ve tarihçesini ve etimolojisini de öğrendik. Gerçek hayatta ne işinize yarar pek bilmiyorum. Ama genel kültür olsun. Ve demin de dediğim gibi birazcık da gündemin getirdiği baskılardan, gündemin getirdiği siyasi ve ekonomik sıkıntılardan sıyrılabilmek için bana katılın efendim. Şimdi gelelim haftanın tarifine. Bugün size kabarık ayranlı krepi anlatacağım. Nefes sesi geldiyse kusura bakmayın. Kabarık ayranlı krepi anlatacağım. Zorluğu gayet kolay. Ben iki porsiyon üzerinden anlatacağım size. Hazırlık minimum 15 dakika. Pişirmek sürmüyor. Dayanma da pek sürmüyor yani. Kısa bir, mesela diyelim erken kalktınız. Ailenize yemek yapmak istiyorsunuz. Tak ortaya bunu çıkartabilirsiniz. Öyle düşünün yani. İşte her sabah anneniz ya da babanız kahvaltıyı hazırlıyor. Dediniz, ulan ben bugün erken kalktım, bugün kahvaltı benden olsun dediniz. Sabah erken kalktınız, bu tarifi yaptınız, masaya koydunuz. Anneniz diyecek ki, ulan ben ne doğurmuşum be diyecek. Yerken de öyle olacağından eminim. Malzemeleri söyleyeyim. Bir tane yumurta, iki yemek kaşığı bitkisel yağ, örneğin çiçek yağı, yani bildiğiniz çiçek yağı. 20 ml akçaağaç şurubu, nereden bulursunuz artık bilemiyorum. Ama onu da bilemezsiniz. Yani onu bulamazsınız. Pekmez de kullanılabilir. 120 ml yağlı süt, 100 gram çok amaçlı un, yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kızartma için tereyağı, yarım çay kaşığı üzeri için pudra şekeri, yarım çay kaşığı da reçel servis için. Porsiyon başına beslenme 400 kalorisi var. 11 gram protein, 19 gram yağ, 46 gram da karbonhidrat içeriyor iki porsiyonunda. İlk adımımız, geniş bir kase içine yumurtayı kırıyorsunuz. Bir tane yumurtayı kırıyorsunuz ve köpürene kadar çırpıyorsunuz o yumurtayı. Ardından içine yağı, akçaağaç şurubunu ya da pekmezi ve tereyağı, pardon, yağlı sütü ekleyin ve çırpmaya devam edin. İngilizceden çeviri olduğu için biraz hatalar olabiliyor. Üçüncü adımımız ise küçük bir kase içerisinde un, kabartma tozu ve bir tutam tuzu ayrı bir küçük bir kapta karıştırın. Ardından karışıma, büyük kasede yaptığınız karışımın içerisine ekleyin ve tekrar çırpmaya başlayın. Ardından hazırladığınız hamuru tavaya atın ve orta ateşte üzeri altınla kahverengi arasında bir renk alana kadar pişirin. Bu da her iki tarafta yaklaşık 2 ya da 3 dakikaya denk geliyor. Servis tabağına da ev yapımı reçel veya pudra şekeri koyarak servis yapınız. Evet, evinde oturan erkekler ve evli erkekler ya da öğrenciler, sakın demeyin benim mutfakta ne işim var, mutfak kadın işidir, ben giremem. Demeyin öyle. Mutfak herkesin işidir. Mutfak bilgisi sadece karnınızı doyurmak için değil, hayatta kalabilmek için gereklidir. Yarın bir gün tek başınıza kaldığınızda, birine muhtaç olmamak için, işte evliyseniz bekar kaldığınızda, boşandığınızda, işte anneniz hazırlıyorsa, anneniz babanız Allah korusun vefat ettiğinde, Allah gecinden versin, vefat ettiğinde siz mutfağa girip bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Bu yüzden kısacası hayatta kalabilmek için mutfağı bilmek zorundasınız zaten. Bunu ne kadar erken öğrenmişsiniz o kadar iyi. Şimdi demeyin 17-16 yaşındaki, 15 yaşındaki bir çocuğu ben ciddiye mi alacağım demeyin sakın sevgili büyüklerim. Demeyin sakın. Herkesin bir fikirleri vardır ve herkesin fikirleri değerlidir. Söyleme özgürlüğü vardır. Dinlemek ya da dinlememek tamamen size kalmış. Ben size bir tavsiyede bulunuyorum. Yaparsınız ya da yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Evet efendim. Afiyet olsun demek istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.